Ayrım 23. Şimdinin dar odası. Markar Eseyan. Sayfa 255. Başıma belayı almıştım. Birliğime geri döndüğümden beri onu aklımdan çıkaramıyordum. Ne işi vardı Anadolu'nun bu şehrinde? Gerçi Gomidas'ın Ermenice ünlü bestekar Rahip Ermeni Kilisesi Messi'nin polifonik düzenlemesini yapmış, Anadolu'da kaybolmaya yüz tutmuş pek çok söylence ve türküleri notaya almıştır. 1915'te tehcire gönderildikten sonra akli dengesini kaybetmiş ve 1936 yılında Paris'te yattığı psikiyatri kliniğinde vefat etmiştir. Memleketiydi burası ama şimdilerde neredeyse hiç Ermeni kalmamıştı. Bana bu kadar tesir etmesi nedendi acaba? Güzelliği mi yoksa merak mı? Belki de her ikisiydi. Çok asabi bir insana benziyordu. Müstehzi ve neşeli görüntüsünün altında acı çeken, patlamaya hazır bir insan vardı sanki. Askerliğimin bitmesine 4 ayım kalmıştı. Lakin İstanbul'dan gelen seyrek harçlığımla ona sık sık gitmem de mümkün değildi. Öte yandan meraktan kuduracak vaziyete gelmiştim. Askerliğimin son zamanlarına geldiğimden zaten iyiden iyiye sinirli olmuştum. O kadını mutlaka görmeliydim. Lakin bu ancak 4 ay sonra terhisimde mümkün olacaktı. Çünkü ailem tezkereyi alana kadar artık harçlık gönderemeyeceklerini yazmıştılar. Zaten 4 ay yetecek parayı daha yeni almış ve de köküne kibrit suyu ekmiştim. Derken bir mucize oldu. Biz askerdeyken neler olmuş neler. Tüm dünyadan kopmuş, hayattan bir haber yaşamaktaymışız vesselam. Seçimlerde iktidara gelen Avrasya Partisi hiç vakit kaybetmeden memleket meselelerine el atmışlar. Bunlardan birisi de askerlik mühletiymiş. Evet, askerliğin Yevroba, Ermenice Avroba. Kıstaslarının pek üstünde olduğunu düşünen AP, genelkurmayla uzlaşarak askerliği 24 aydan 15 aya indirecekmiş. Bu haberle bütün Tugay'da adeta bayram havası esmişti. Birkaç gün sonra alaycı, kurmay albay Murat Karahanlı, tüm askeri alayı içtimada toplayarak bu müjdeli haberi bizlere resmen tebliğ etti. 15 ayını doldurmuş Erat'a tezkere çıkmıştı. Fazladan yaptığım 5 ay askerlik ise gözüme hiç görünmüyordu. Hemen aileme telefon edip haber verdim. Onlar da çok sevinmişlerdi. Mamam telefonda hüngür hüngür ağladı zavallım. Neysem, bana hemen postane yoluyla para göndermelerini, mümkünse biraz fazla göndermelerini rica ettim. Çok mesut olduklarından hiç göze batmadı bu arzım. 4 gün sonra elimle bavulum ve mebusat torbamla Tugay Nizamiyesi'nin önündeydim. Hürdüm artık. Hangisine sevineydim? Tezkere aldığıma mı yoksa esrarengiz kevaşemi göreceğime mi? İçim heyecanla doluydu. Soluğu her zaman gittiğim lokantada aldım. Güzelce bir karnımı doyurdum. Daha sonra tarihi merkez hamamına gittim. Yıkandım, keselendim güzelce. Askerliğin tüm kirini, tüm kasavetini attım üzerimden. Sanki yeniden doğmuş gibiydim. Tüm askerliğim boyunca bu anı hayal etmiştim. Bitmezmiş gibi gelen yüzlerce günün ağırlığını, umutsuzluğu böyle atmaya çalışmıştım. Yumuşak, temiz yatağımı anamın yaptığı leziz yemekleri düşünmüştüm. Kendimi mehtabın koynunda hayal etmiştim. Mehtap der demez aklıma meçhul kevaşem gelmişti. Çabucak toparlanıp umumhanenin yolunu tutmalıydım. Bu kente daha fazla oyalanmak istemiyordum zira. Otobüs terminaline uğrayarak akşam 8 otobüsüne bilet aldım. Eşyalarımı terminaldeki emanetçiye bıraktığımda tamamen hürdüm artık. Arnavuttaşlı dar sokağa vardığımda saat neredeyse 2'yi geçmişti. Yerden ufak bir taş alarak kapıyı nişanladım. Çok geçmeden ahşap kapı bilmem kaçıncı müşterisi olan Ben Melkon'a ardına değin açılmıştı. Geliyorum esrarengiz sevgilim deyi geçirdim içimden. Aynı örtülü karı kılavuzluk etti bana. Niçin böyle örtünmüştü? Mutasip olduğundan değildi kuşkusuz. Herhal burada çalıştığını kimse öğrenmesin veyahut da peşindeki kanlıları onu bulmasın diye olmalıydı. Bu mevzuyla fazla oyalanmadım. Aklım biraz sonra göreceğim sevgilimdeydi çünkü. Avludan geçerek malum salona vardık nihayet. Salona girdiğimde aynı dumanlı hava ve tütsülenmiş aynı bakışlar karşıladı beni. Gelen yabancıya bakan gözler kısa bir süre sonra beni de kabullenmiş, ortadaki kepazeliğe beni de ortak etmişlerdi. Bense etrafı şöyle bir kolaçan ederek İstanbul'u Kevaşem'i aradım, lakin yoktu. Salonda yoktu ve ben aptal gibi onun adını öğrenmeyi unutmuştum. Neredeydi acaba? İzinli miydi yoksa? Şayet öyleyse hapı yutmuştum. Bu son şansımdı ve bir gün daha bu yerde kalmak istemiyordum. Neyse, gözlerim etrafa alışınca evvelki gelişimde bana bakışıp gülüşen diğer iki sermayeyi yine aynı masada bana bakıp konuşurlarken fark ettim. Sanki çok rahatmışım, buraya her zamanki gibi iş tutmaya gelmişim gibi serkeş hareketlerle onlara doğru yaklaştım. Sivil hüviyetime kavuşmak bana eski itimadımı tekrar kazandırmış gibiydi. Yıllanmış zamparalar gibi davranmak hoşuma gitmişti. Boş sandalyeye oturdum ve kızlarla sohbete koyuldum. Kızlar umduğumdan daha sıcak karşıladılar beni. Demek Kevaşem onlara hiçbir şey anlatmamıştı. Belki de mazisini kader ortaklarından bile gizlemekteydi. Biraz sohbet ettikten sonra sarışın olanı benimle yukarı kata çıkmayı teklif etti. Artık sevgilimin nerede olduğunu sormanın vakti gelmişti. Tarifini vererek adını bilmediğim Kevaşem'in nerede olduğunu sordum. Müşteriyle yukarı çıktığını söylediler. Tek müptelası ben değilmişim. Kocası çokmuş gibi saçma laflar ettiler. Daha yeni çıkmış, müşterisi yağlı bir tahıl tüccarıymış. İşleri uzun sürermiş falan gibi sözler sarf ederek beni kendilerine yamamaya çalıştılar. Bense onu görmeye geldiğimi, askerliğimin bitmesi üzerine kendisine hoşça kal demeyi arzuladığımı söyledim. Ne yalan söyleyeyim, bozuldular biraz, lakin bu umurumda değildi. Sonra aklıma nihayet esrarengiz sevgilimin adını sormak geldi, sordum. Suzanmış. Birkaç kart kevaşe daha bana yanaşmaya çalıştılarsa da her defasında birisini beklediğimi söyleyerek savuşturdum onları. Açıkçası bu kadar bekleyeceğimi tahmin etmemiştim. Tam 2 saat ısıttım sandalyemi. Birisi gelip canımı sıkmasın, bana bulaşıp iş bozmasın diye oturduğum yere çivilenmiş kalmıştım. 2 saatin sonunda güzeller güzeli Suzan, arkasında iri yarı, tipsiz bir hacı ağayla elleşerek salona indi. Kıskandığımı, hırslandığımı hissettim. Elimde değildi. Kendi kendime, ''Oğlum sen hivansın, Ermenice hasta mısın?'' diyordum. ''Burası kerane, kadın orospu. Sen nasıl bütün gün taş mıhlıysan o da kendini mıhlatıyor.'' Adam gerçekten ensesi kalın biri olmalıydı ki Suzan onu ta dış kapıya kadar geçirdi. Salona tekrar döndüğünde yüzündeki sahte sima gitmiş, hakiki Suzan geri dönmüştü. Neysem, arkadaşları ona beni işaret ettiler. Benimse oturmaktan leğen kemiğime ağrılar girmeye başlamıştı. Suzan beklediğimin aksine hemen yanıma gelmedi. Bir süre arkadaşlarıyla konuştuktan ve ortacıya bir şeyler söyledikten sonra isteksiz bir tavırla masaya yanaştı. ''Bana tutulan kaçıncı yeni yetmesin haberin var mı senin?'' Şaşırmıştım. Açıkçası bu kadar saldırgan olabileceğini hiç beklememiştim. Hatta beni oldukça iyi karşılayacağını düşünmüştüm. Ne bileyim, İstanbulluyum, gencim, yakışıklıyım diye kendime çok itimadım vardı. O kendisini bu bataktan azat edecek beyaz atlı prensini bekliyor olmalıydı. Bana muhtaç olmalıydı. Üzerime düşmeli, beni kaybetmemek için her şeyi göze almalıydı. Lakin öyle olmadı işte. Bu sert çıkışına nasıl cevap vereceğimi şaşırmış halde öylece kala kalmıştım. Konuşmama fırsat vermeden atıldı. ''Ne o, dilini mi yuttun? Konuşsana.'' ''Ha, hayır, tabii ki yutmadım. Yalnız cana bu sert cevabım beni ziyadesiyle şaşırttı. Ben yalnızca...'' Konuşmama fırsat vermeye niyetli değildi. ''Yalnızca ne? Burası kerane oğlum. Ben de orospuyum.'' Buraya insanlar yalnızca iş tutmaya gelirler. Burada başka şeylere yer yoktur. Erkekler buraya ne için gelirler bilir misin? Bizim üzerimize çıktıklarında dünyanın üzerine çıkmış hissetmek, muzaffer bir komutan gibi hissetmek için gelirler. Senin ne farkın var? Buraya beni becermeye gelmedin mi? Seni buraya getiren apış arandaki pusulan değil mi? Siz erkekler aklınızda hep düzüşme hayalleriyle dolaşırsınız. Görünürde ne yaparsanız yapın, aklınızın bir köşesinde hep düzüşmek vardır. Yalan mı ulan? Vallahi bunu hiç düşünmemiştim. Bir an kendimi suçüstü yakalanan bir azılı gibi hissettim. Kendimi müdafaa etsem iyi olacaktı. En iyi müdafaa ise taarruz olmalıydı. Doğru söyledin Suzan. Ben buraya iş tutmaya geldim. Burasının da bir kerhane olduğunu pekala biliyorum. İşte paran. Hadi vazifeye. Onu etkilemiş olmalıydım. Bu meydan okumayı benim gibi bir tıfıldan beklemiyordu herhalde. Suratıma şöyle bir baktı ve "Hayır efendim, bugün paydos ettim. Demin gördüğün müşterim bana bolca bahşiş bıraktı. Çaçaya söyledim. Bugünlük paydos. Başka kapıya." Ayvayı yemiştim. Hiç şakası yoktu. Demek benden hiç hoşlanmamıştı. Ne yapacaktım? Onunla olmayı, hayat hikayesini öğrenmeyi takıntı haline getirmiştim. Onunla odaya çıkmanın bir yolunu mutlaka bulmalıydım. Derken aklıma haince bir fikir geldi. Ermenice konuşmaya başladım. Ben daha ağzımı açar açmaz beni susturmaya çalıştı. Susmadımsa da ona bir fenalık gelmesin diye sesimi alçalttım. Ermenice konuşmaya devam ederek, "Tek arzum seninle birlikte olmak ve biraz konuşmak. Bu akşam İstanbul'a dönüyorum. Beni bir daha görmeyeceksin. Lütfen teklifimi kabul et. Bak şayet istersen sana çift ücret öderim." "Yahu katır kadar inatçısın, çattık vallahi. Kabul mü değil mi?" İkna olur gibi olmuştu. Son bir kez direnmeye kalktı. "Etmezsem ne olur? Buradaki herkese Ermeni olduğunu söylerim, gerisini sen düşün." "Ne olacakmış? Artık Ermeni'ye bir başbakanımız var oğlum. Uçururlar adamı." "Çok safsın. Bu memlekette hiçbir şey değişmez. Bakma sen öyle olduğuna. Hepsi gösteriş. Hoş bu bile büyük muvaffakiyet ya. Bak şimdi doğru lakırdı salladın." "Anladık. Senden kurtuluş yok. Gel bakalım benle." Muradıma ermiştim, blöfüm tutmuştu. Feleğin çemberinden her ne kadar geçmiş olsa da onda saf kalmış bir şeyler vardı. Ödemeyi yaptım ve yukarı çıktık. Odasına girdik, soyunmaya başlarken ilk konuşan o oldu. "Bana bak, başıma bela olmayı düşünmüyorsun inşallah. Zaten yeteri kadar musibetle boğuşuyorum. Bir de sen çıkma başıma." "Ne münasebet, dedim ya akşama gidiyorum. Na işte otobüs biletim." Cebimden çıkardığım bileti ona uzattım, almadı. Lakin uzaktan şöyle bir süzdü, bir süre bilete öyle baktı. Dalmış bir şeyler hatırlamış gibiydi derken ani hareketlerle üzerinde kalan iç çamaşırlarını çıkarmaya başladı. Anadan üryan kalmıştık. Sanki böyle çıplak olunca insan daha bir masumlaşıyor, daha bir dürüstleşiyordu. Hemen mevzuya girdim. "Sen haysın değil mi? Benden saklama. Bir daha seni görmeyeceğim nasıl olsa." "Ulan madem görmeyeceksin sana ne benim kim olduğumdan?" "Merak işte. Milletimdensin, kanımdansın. Bu uzak memlekette seni görünce içim bir fena oldu. İlk geldiğim günden beri aklım hep sende. Hayat hikayeni, buralara nasıl düştüğünü merak ettim. Biliyorum, bu senin hususi hayatın. Belki çekindiğin şeyler vardır. Lakin benden sana zarar gelmez. Ayağına dolanacak değilim. Bir daha buralara milyon versen gelmem. Ha, sen İstanbul'a gelirsen başka. Çekinmeden ara beni. Bir faydam dokunacaksa elimden geleni yaparım. Dedim ya, bir milletin bir kanın insanlarıyız." Suzan bir an kararsızlıkla duraladı. Bana açılıp açılmamaya karar vermeye çalışır gibiydi. Hoş bir hikaye uydurup beni rahatlıkla kandırabilirdi. Nereden anlayabilirdim ki yalan söylediğini? Üstelik bana hiçbir şey anlatmaya da mecbur değildi. Ayağa kalktı, vücudu yüzlerce gemiye liman olmuş değil de sanki keşfedilmemiş bakir bir koya benziyordu. Düzgün hatları, dolgun göğüsleri, uzun bacakları erkekliğimi uyandırmaya yetmişti. Komodinin çekmecesinden bir kutu hap çıkardı, içinden birkaç tanesini alarak elinde yuvarlayıp ağzına attı. Su bilem içmemişti. Müsekkine benziyordu. Bunu öyle sakin yapmıştı ki hiç işkillenmedim. Belli ki uzun zamandır alıyordu bu hapları. Bir cigara yaktı, konuşacağa benziyordu. Hem de hakiki hayat hikayesini anlatacak gibiydi. Ve nihayet ağzından ilk kelimeler dökülmeye başladı. "Benim adım Flomen. Kilyos sahilinde bulunan ceset. Ölüm bedenin ruha yetiştiği yerde. 3 Kasım 2002. Uğur'un yaşamımızdan çıkışı, girişi gibi son derece dramatik oldu. Genel seçimlerin yapıldığı gündü, yani 3 Kasım 2002. Oyumu kullandıktan sonra evde dinlenmeye çekilmiştim. Telefondaki ses ismimi yalan yanlış telaffuz ederek, niçin gayrimüslim isimlerini bir türlü telaffuz edemezler bilmem, aradığı kişi olduğumdan emin olduktan sonra Uğur Serdar Mirvaz'ı tanıyıp tanımadığımı sordu. Evet, onu tanıyordum. Sanki ne duyacağımı biliyor gibiydim. Adam sakin bir ses tonuyla Uğur Serdar Mirvaz isimli şahsın Kilyos sahilinde ölü bulunduğunu söyledi. Arayan Kilyos Jandarma Karakolu'nun komutanıydı. Uğur'un cüzdanında bulunan kartvizitim sayesinde Uğur'un bir yakınına ulaşabilmek amacıyla benimle temasa geçmişti. Komutana kısaca Uğur'un akrabası olmadığımı ancak onu çok iyi tanıdığımı söyledim. Darülacaze'de kaldığını, babasına ulaşmanınsa çok zor olduğunu ama buna çalışacağımı da ekledim. Jandarma komutanı bu durumda cesedi teşhis etmem gerektiğini söyleyerek beni karakola davet etti. Anneme renk vermemeye çalışarak biraz dolaşmaya çıkacağımı söyleyip hemen arabama atladım. Nefis bir sonbahar günüydü. Hani derler ya, ölmek için bile güzel bir gün. Levent'i geçtikten epey sonra sola, Kilyos tabelasının yanından orman yoluna saptım. Aptal çocuk diye geçiriyordum içimden. Nasıl olmuştu da bu olmuştu? Yüzme bilmediği için denize girdiğinde ona bunu bizzat tembihlemiştik. Asla açılmazdı. Üstelik çok korkak bir yapısı vardı. Bu özelliği onu koruyan doğal bir güvenlik sübabı olmuştu adeta. Evet, dengesizdi ama bu mevsimde denize girecek kadar deli olmamıştı asla. Acaba intihar mı etmişti? Yıllar evvel babasıyla kavga ettiğinde kendisini Galata Köprüsü'nden atmaya kalkışmıştı ama bu daha çok Eşvak Bey'in dikkatini çekmek için kalkıştığı bir oyundu. Ne düşüneceğimi bilemez haldeydim. Ben askerdeyken olanlar yüzünden döndüğümden beri küstük. Onun yaptıklarından ötürü sorumlu tutulabilecek ehliyette olmadığını biliyordum. Ancak bizi terk ederek yazlıktaki son komşumuza yamanmasını kabullenememiştim. Buna o da çok pişmandı. Baba ocağına ihanet etmesinin ezikliğini yaşıyordu. Öleceği sanki içine doğmuştu. Daha bir hafta evvel görüşmüştük onunla. Ölmeden evvel helalleşmeye gelmişti sanki. Ağaçlıklı yolda arabamı sürerken gözyaşlarım sicim gibi dökülmeye başlamıştı. Annemin yanında soğukkanlılığımı muhafaza etmek üzere kendimi tutmuştum. Babam öldüğünden beri kendisini bir türlü toparlayamayan annemin bu acı haberle yıkılmasını istemiyordum. Ölenin bir meczup, herhangi bir garip olmadığını biliyordum. Ölen benim ağabeyimdi. Birlikte büyüdüğüm, aynı tabaktan yemek yediğim, koca bir hayatı her şeyiyle birlikte yaşadığım kardeşim ölmüştü. Babamdan sonra Uğur'u da kaybetmiştik işte. Geçmişimiz yavaş yavaş elimizden kayıp gidiyordu. Bu kadar olağanüstü olayların yaşandığı, bunca acının, bunca güzelliğin iç içe geçtiği bir dönem tanıklarını teker teker yitiriyordu. Babamdan başka Artin Efendi, sevgili başbakanımız Nişan amca, avukat Raik Bey, Madame Aliki, Madame Meline ve daha niceleri yaşamıyordu artık. Kilyos meydanına ulaştığımda saat neredeyse 5'i gösteriyordu. Meydanı dikine kat ederek çarşıya hiç girmeden tepedeki jandarma karakoluna yöneldim. Karakolun önüne park ettim, nefis bir Karadeniz manzarasının karşısına kurulmuş karakol binasına girdim. Karakol komutanı bu kıdemli bir başçavuştu, beni son derece nazikçe karşıladı. Başınız sağ olsun dedikten sonra, naaş içeride görmeye hazır mısınız? Teşhis için bu şart biliyorsunuz dedi. O an bunun ne kadar acı verici bir şey olsa da ölenin en yakınlarının yapması gereken bir görev olduğunu düşündüm. Bunu çavuşa anlatamazdım belki ama yine de basitçe tereddütümü açıklayabilirdim. Düşündüm de babasını bulmaya çalışsak bu işlemi onunla yapsanız daha uygun olmaz mı? Çavuşun canı sıkılmıştı. Bir an evvel bu işlemi bitirmek istediği belliydi. Bu sahillerde böyle boğulma vakalarına çok sık rastlandığından yaptığı onca rutin bir işlemdi. Bu teklifimi işi gereksiz yere yokuşa sürmek olarak algılamış olmalıydı. Ama siz bu şahsı tanıdığınızı söylemiştiniz, yoksa tanımıyor musunuz? Hemen atıldım. Tanıyorum tabii, onu ailem büyüttü, ağabeyim gibidir. Öyleyse? Hiç, sadece sordum. Babası hayatta olduğuna göre belki bu işlemi kendisi yapmak isterdi. Yani her şey olup bittikten sonra haberi olursa. Bu tip incelmiş düşünceler sanırım Çavuş'a çok fuzuli geliyordu. Kibar olmaya çalışarak AB standartlarına göre davranmak zorundaydı. Bana istemediğim bir şey yaptırması mümkün değildi. Duraklamamı fırsat bilip lafımı kesti. Bakın, en iyisi size yapılacak uygulamayı anlatayım. Kimlik tespiti yapmadan naaşı adli tıbba sevk etmemiz mümkün değil. Burada morgumuz yok ve babasını beklememiz konusunda ısrarlı olursanız naaş gereksiz yere bekletilmiş olacak. Hem henüz babasına ulaşamamışsanız, değil mi? Evet, maalesef ulaşamadım ama gerekli yerlere haber bıraktım, mutlaka gelecektir. Ne zaman? Çavuş haklıydı. Bu işi fazla uzatmanın alemi yoktu. Bu iş bana düşüyordu. Haklısınız. Buyurun o zaman, ne yapmak gerekiyorsa yapalım. Çavuş, hah şöyle yola gel dercesine bana baktı. Binanın dışına çıkarak karakolun arkasına dolandık. Gri bir kapının önünde durduk. Çavuş sanki çok gizli bir şey söylüyormuşçasına sesini kısarak, naaşın bedeni suda kaldığı için biraz, nasıl desem, şişmiş. Umarım fazla etkilenmezsiniz. Rahat olun. Çıkmak isterseniz çekinmeyin. Bu çok normaldir. Hazır mısınız? Bu işi uzatmanın daha fazla anlamı yoktu. Hazırım, dedim. İçeriye girdik. Ufakça bir odaydı. Ortadaki masada Uğur'un olduğu söylenen naaş duruyordu. Bir an belki bir karışıklık olduğunu, cesedin bir başkasına ait olabileceğini düşündüm. Ancak naaşın ayakları örtünün dışına taşmıştı. Biçimsiz ayak yapısından ve sadece Uğur'a özgü enli tırnaklarından cesedin ona ait olduğunu anladım. Ağzımdan istemsiz bir şekilde "bu o" sözleri döküldü. Komutan "bu yeterli değil" dercesine eliyle işaret ederek beni Uğur'a doğru yönlendirdi. İçimi derin bir bunaltı kaplamıştı. Babamdan başka şimdiye kadar hiç ölü bir insana bakmamıştım. Babamsa babamdı ve öldüğüne o kadar rahatlamış bir yüz ifadesine sahipti ki ne kız kardeşim ne de ben bir korku veya keder hissetmemiştik. Ama Uğur'un ölümü çok daha yürek burkucu bir biçimde gerçekleşmişti. Boğulmuş bedeni saatlerce suda kalmıştı. Cesedin başına geldiğimizde ben naaşın sağında vaziyet alırken komutansa karşımda durdu. Başçavuş elini örtünün üzerine getirirken bana baktı ve "hazırsanız örtüyü kaldırıyorum," dedi. "Kaldırabilirsiniz," dedim. Ve örtü kalktı. Evet, bu Uğur'du. Bizim saf, iyi yürekli, garip Uğur'umuz. Çok kötü görünüyordu. Bedeni yer yer koyu, yer yer daha açık tonda morluklarla kaplıydı. Yüzü şişmiş, korkulucu bir hal almıştı. Çenesinde, boynunda ve görebildiğim kadarıyla göğüs kısmında bazıları pek derin olan çizikler ve yaralar vardı. Komutan, kayalıklara çarpmış olmalı diyerek açıklama yaptı. İçimdeki bunaltı şiddetini azaltmış, beynim salgıladığı hormonlarla beni cesur bir insana çevirmişti. Ancak tam o anda da derin bir acı hissettim. Beynimden girip ayak parmaklarımdan çıkan delici bir acıydı bu. Sanki tam ortamdan keskin bir kılıçla ikiye bölünüyor gibiydim. Kendimi birkaç yüz kilo kadar ağırlaşmış algılıyordum. Canımın acısından çığlık attığımı hatırlıyorum. Komutan ve yanındaki askerler şaşırmışlar, öylece beni izliyorlardı. Sanki kontrolümü kaybediyor, daha doğrusu sanki kendimden uzaklaşıyordum. Giderek bilincimi kaybettim, yavaş yavaş sönen bir ışık gibi gittikçe küçüldüğümü, azaldığımı hatırlıyorum sadece. 23. ayrımın sonu, sayfa 267.